Ayrım 13. Dağdan kopan ateş. Omar Cabezas. Sayfa 153. Doktorlar ve hemşireler, 4 gün kadar Leon'da kaldıktan sonra Okota'da gitmem için ulusal yönetim üyesi Pedro Arauz'dan emir geldi. Orada önce ameliyatım yapılacaktı, sonra kuzey bölgesine yerleştirilecektim. O zaman bölge başkanı Pelota'ydı. Puig aynı zamanda Manuel Morales Fonseca diye bilinirdi. Bayardo Arque de oradaydı. Gün ışırken 5.30'da yola çıktık. Evden 2 blok öteden bizi arabayla alacaklardı. Düşünebiliyor musunuz? Ivan Montenegro, Kuhn başkanı olan Quincho Ibarra ve ben o saatte sokakta yürüyoruz. Evler çoktan açılmış, fırınlar ekmek çıkarmış, millet taze yağ satıyor. Onlar dışarıdan yürüyorlardı. Daha az tanınmışlardı. Ben ortadan. Beni gözlerden saklamak istiyorlardı. Kirli, pis, taş döşeli bir sokağın ortasından yürüyorduk. Kendi kendime bu çılgınlık, bu gerçekten sınırda olmak dedim. Muhakkak insanlar beni bir göz atışıyla tanıyordu. Gözlerinin nasıl büyüdüğünü, hatta bazılarının merhaba dediğini görüyordum. Ama Subdiava militan bir kesimdir. Siyasal olarak şöyle böyle kurtarılmış bölge. Beni böyle bir arabaya bindirdiler. Kim sürüyordu anımsamıyorum. Leon San Isidro karayolunu tuttuk. San Isidro ayrımında başka bir araba bekliyordu. Bir şeyim yoktu. Yalnızca yedek şarjörle 45'liyim ve birkaç fazladan kurşun. Direksiyondaki adamı tanıdım. Hayret, Tono Jarkendi. Doktor Antonio Jarkin, Toledo, Nuevo Segovia'nın sevgili oğlu. Hey diye bağırdı. Benim dağda olduğumu düşünüyordu. Sıska, nasılsın? Orospu çocuğu, şişmanlamışsın. Benle dalga geçme. Nasıl şişmanlamış olurum diye cevap verdim. Bana daha şişman göründün dedi. Birbirimizi görmeyeli çok olmuştu. Daha şişman görünüyordum. Şu mısırdan şişmiş gibi. Bakın mısır şişirir. Pozol, kırmızı yer mısırı gerçekten şişirir. Sonra solgun göründüğümü söyledi. Mantıklıydı. Hiç güneş görmemiştim. Kesinlikle solgundum. Beni Okotal'a götürdüler. Ameliyat için hazırlıklara başladılar. Bütün her şey iflamı kesecek kadar beni korkutuyordu. Yer altında saklanma yerinde veya bir benzerinde beni ameliyat edeceklerini düşünüyordum. Arkadaş olan bir doktorla bir gerilla hastanesinde. Tupamaroların güzellik salonları gibi kamufle ettikleri hastaneleri olduğunu duymuştum. Bizim de bunlardan kurduğumuzu kuruyordum. Ameliyat ne zaman diye sordum. Dur bakalım dedi. Önce Somoto'daki hastaneyi kontrol edeceğiz çünkü orada ameliyat olacaksın. Ne? Somoto'da mı ameliyat olacağım? Elbette nerede yapacağımı sanıyordun. Sadece sordum hepsi bu. Tüh, baş önüme eğildi ve Somoto yoluna girdik. Ertesi gün Tono'ya, hey hastane ne oluyor diye sordum. Dostum dedi, konuşu uğraşıyoruz. Hangi hemşirelerin sana bakabileceğini arıyoruz. Bir de anestezi yapacak birini bulmak lazım. Anestezi yapanla hemşire Companero mu olacak? Hayır değil. Ama doktorlar sağ ol ben, dert etme. Kuzenim olduğunu söyleyeceğim ve orada mümkün olan en kısa zaman için kalacaksın. Diyelim 3 gün, sonra çıkacaksın. Tamam o zaman dedim. Başıma geleceklerin olduğunu hiç düşünmeden. Ertesi gün tamam kardeş gidelim dedi. Öğleden sonra 5 sularında beni hastaneye soktu. Yanımda el bombası vardı. Kendi kendime. Yüce Rabbim, beni keşfederlerse ne felaket. Muhafızlar bana vurmaya başlar, götü çıplak sürüklerler. Tüfeklerinin dipçikleriyle canımı okurlar ve ameliyattan sonra kıpırdayamam. Kendimi savunma gücüm olmaz. Düşersem yaram açılır. Tam da açık yarama vururlar. Bağırsaklarım dökülür. En kötüsü bana ne yapacakları değil, fakat bu orospu çocukları karşısında güçsüz kalacağım diyordum. El bombam ve tabancam yastığımın altında olsun. Bombanın üstündeki 2 küçük klipsi açtım, öylece bıraktım. Bütün yapacağım pimi çekmekti. Muhafızları da yanıma çekmem. Muhafızlar gelirse diye düşündüm. El bombasını odada patlatırım. Bu da muhafızlarla benim sonum olur. Ama bu köpekler beni alaşağı edemeyecekler. Ameliyatımın üstüne beni öldüremeyeceklerdi. Bütün düşündüğüm Enrique Loreto'ydu. Saralıydı. Hapisteyken nöbet gelsin diye başına vurdular. Gerçekten nöbet gelince canını okudular. Nöbet geçince yine vurmaya ve işkence etmeye başladılar. Ve bir başka nöbet gelene kadar devam ettiler. Bu korkunç duygu, böyle bir anda beni ele geçirebileceklerini bilmek korkunçtu. Tona'ya ameliyattan sonra ben uyurken benimle kalacağı sözünü verdirdim. Sonra daima bir araba hazır bulunacaktı. Böylece hemşire geldi. Elbiselerini çıkar dedi. Seni temizlememiz lazım. Çoraplarımı çıkardım. Ayakkabılarımı, pantolonumu, gömleğimi öylece kaldım. Donunu çıkar, seni tıraş edeceğiz dedi. Bunu doktor yapmayacak mı diye sordum şaşırarak. Hayır hayır dedi. Ben yapacağım. Çabuk ol. Orospu çocuğu mahvoldum. Kadın dokununca ereksiyon olacağım. Benim kaba, pis bir herif olduğum düşünecek. Bir kadını dokunalı bir yıl olduğunu nereden bilsin? Bana bir kadın eli değeri bir yılı geçmişti. Üstelik göz kamaştırıcı bir esmerdi. Ona bakmak bile kaldırır diye düşündüm. Ne küçüklük. Ama ne yapabilirdim? Donumu çıkardım. Olabileceği kadar ciddiydi. Araçlarıyla meşgul. Alet kutuları, tepsiler, renkli kavanozlar. Mertilat, alkol, tentirdiyot, kim bilir neler neler, makaslar, gazlı bez, pamuk. Ellerim başımın altında, karyolada tamamıyla çıplaktım. Gözlerimi kapatacağım diye düşündüm. Ama hemen daha iyisi aklıma geldi. Gözlerimi kaparsam bu kadın renkli şeyler hayal ettiğim düşünecek. Ama belki gene de kapasam daha iyi olur. Onu görmezsem ereksiyon riski azalır. Karar veremiyordum. Kadın geldi, jileti aldı, başladı ra ra ra ra. Hayalarımı tuttu, yukarı kaldırdı, dipten bana dokundu. Sonra davayı aldı, yana çekti. Aman Allah'ım, sertlenme hissettim. Hemen dağlardaki çamuru aklıma getirmeye çalıştım. Çamurda yürümenin nasıl olduğunu, düşüp durmayı, odun bulmaya gitmeyi, yorulmayı, dik bir tepeyi tırmanmak zorunda kalmayı, ilk adımı hayal ettim. Çamurda ilk adım, sonra öteki, sonra öteki. Ama kadın narin, dişi eliyle beni tutuyor, hareket ettiriyordu. Elini ıslak pamuk tamponuyla hayallerimin altına sokuyordu. Her tarafımı mertiolatel ile silmeye başladı. Soğuk tatlı hissettim ve artık dayanamadım. Dayanamadım, saymayı bıraktım ve yaptığı her şeyi hissetmeye çalıştım. Ellerini ve boyalı tırnaklarını tahayyül ettim. Elini tenimde, oramda hissettim. Yoğuruyor, ovalıyor, öne arkaya hareket ettiriyordu. Sonra zihnim dağlara uçtu. Başımı tutup saçımı çektim. Gözlerimi sımsıkı yumdum, sonra açtım. Bu olanaksızı istemekti. İşte sertleşiyordu. Beni yıkamayı bitirdiğini görüyordum. Pamuğu attı fakat çekiştirmeye başlamıştı. Sonunda kendi kendime şöyle demek zorunda kaldım. Hey, ben aptalın biriyim. Kalkıyor ve ne yapabilirim? Eğer daha fazla dayanamıyorsam, sadece normal, kanlı canlı bir Hristiyansam, o zaman sertleşir. Yani sert diyorum, sert. Fakat ne küçültücü durum. Karyolanın üstünde dönecek yer yoktu. Çıplak ve tamamıyla dikleşmiş, sinirli utangacım. Kadın gülmeye başladı. Üzülme delikanlı dedi. Bunlara alışığız. Ne it oğlu itsin diye düşündüm. Bu orospu çocuğu kadın beni bilerek heyecanlandırdı. Çünkü beni yıkadığını, her şeyi hissetmiştim. Ama başka bir şey daha var diye kuşkulanmıştım. Beni sabunlarken okşuyordu. Sabun sürüp ovalıyordu. Uzun zamandır da sevişmediniz mi? Nasıl olur bilemezsiniz. Bir de bu kadın güzel elleriyle, güzel tırnaklarıyla, yumuşak elleriyle vurmaya başladı mı? Tenasül organların tüm kasık bölgen seni öldürmeye yeter. Çok geçmeden Tono Jarken göründü. Sırtlan gibi gülerek odaya girdi. Ha, kalktı ha sıska, orospu çocuğu. Doğru kardeş dedim. Mahvoldum, utandırıcı. Kompanero sana ne dedi? Aldırma kardeş, bu boku unut dedi. Bana 50 peso kaybettirdin. Ne dedim. Nedir bu bok? Doğru. Hemşireyle seninkinin kalkmayacağına bahse girdim. O da kaldıracağından emin olduğunu söyledi. İnanabiliyor musunuz? Şu orospu çocuğu tonojarken benimki kalkmaz diye bahse girmiş. Doğal olarak kadın kazandı. Bahsi kazanmak için beni heyecanlandırdı. Bana gerekli olandan fazla dokunduğunu düşünürken haklıydım. Bana ameliyat elbisemi giydirdiler, gerçek bir endişeyle el bombasını ve tabancamı yatağın başucuna, yastığın altına koydum. Daha önce ameliyat geçirmemiştim. İğne yaptılar ve saymamı söylediler. 1, 2, 3'e geldim ve pink kendimi kaybettim. Tekrar uyandığımda odamdaydım. Örtülmüş, hastane elbisemle yarı sıyrılmış saçmalıyordum. Yatakta oturdum ve koca bir gazlı bez yığını gördüm. Tamam oğlum, işte bu kadar. Ey yüce Rabbim, şu orospu çocuğu analarını satan muhafızlar buraya girmesinler. Hepsini öldürürüm, hepimiz ölürüz. Beni asla canlı yakalayamazlar ama ben uyurken gelirlerse beni öldürürler. Yara acıdı, kalkamıyordum. Tonaya, nasıl gidiyor, her şey yolunda mı diye sordum. Yolunda, dert etme, sorun yok kardeş, her şey kontrol altında. Ama dikkat et, bir şey yanlış giderse hepimiz boka battık. Hayır hayır, bir şey olduğu yok. Biliyor musun Sıska, sanırım Estelia'ya gideceğim, Riza'yı göreceğim, kavga ettik. Ama uyuma zamanı burada olacaksın değil mi? Elbette döneceğim, dert etme. Ve tona çıktı ama hiç de Luisa ile buluşmadı. Onun yerine Estelle de oturdu. Ucuz rom yuvarladı. Sonra Somoto'ya yola çıktı. Ama çok sarhoştu. Araba kullanmak istemeyip uyumak için yana çekti. Elbette nerede durduğuna bakmayı unuttu. Tam Condega'nın dışında. Doğal olarak muhafızlar arabayı fark ettiler. Bakmaya geldiler. Cama vura vura onu uyandırdılar ve ne cehennem olduğunu sordular. Arabayı aradılar ve numarası fişlenmiş bir tabanca buldular. Artık bir araba dolusu devrimci edebiyat. Onu doğrudan hapse tıktılar. Ertesi sabah 6'da bir companero ile iki companero gelene kadar bunu bilmiyordum. Giyin çabuk dediler, buradan çıkıyoruz. Ne oldu diye sordum. Dün gece tonojerken yakaladılar. Ne demiş olabileceğini bilmiyoruz. Kütük gibi sarhoştu. Daha neler olacak diye düşündüm. Gömleğimi giydim, pantolonumu giymeme yardım ettiler. Ben eğilemediğimden ayakkabılarımı giydirdiler. Buradan çıkmak için ne bahane bulacağız diye sordum. Bir şey uydurmamışlardı. Tamam dedim. Numaramız şu olacak. Koridora çıkınca sizin omuzlarınıza asılacağım sarhoş gibi. Beni belimden sürükleyeceksiniz. Sallanan sarhoşmuşum gibi. Ben de söyleneceğim. Böyle yaptık. Beni yatağın kenarından sarkıttılar. Kenara oturdum. Onlara asıldım. Birinin boynuna, ötekinin beline sarıldım. Yürümeye başladık. Beni yarı çekip yarı taşıyarak getirdiler ve hastaneden çıktık. Beni Willis Jeep'e attılar. Okotal'a doğru yola koyulduk. Okotal'da bir eve getirdiler. Fakat hava kararır kararmaz şehirden kaçırdılar. Çünkü çok yoğun baskı vardı. Bu iğrenç bir işkencenin başlangıcı oldu. Çalılık'ta küçük bir çiftliğe götürüldüm, tamam mı? Berbat bir yol. Jeep savrulup duruyor. Yol taşlı. Ne kadar yavaş gitseniz her taş doğrudan yaramı vuruyordu. Canımın içi her taş acı olarak yarada kendini belli ediyordu. Şu atadan kalma viliste sallantıları hafifletecek bir parça yoktu ve atadan yadigar bir adam sürüyordu. Guillermo Caceres Bang, şakacı pelota, ona Fittibaldi adını vermişti. Poleto'nun şoförüydü. Jeep 35'e kadar çıkabildiğinden Fittibaldi 20'den fazla gitmezdi. Peloto şu araba yarışçısının adından ona Fittibaldi demişti. İşte ben Fittibaldi'nin arabasındaydım. Direksiyonda o olunca yolculuk uzun tutardı. Her taşı ameliyat yerimde hissediyordum. Sonra taşlar geri sekiyor, tekrar vuruyordu. Tanrım dedim. Şimdi yol kesilmiştir, Jeep'ten bile çıkamam. Durdurulursak ve muhafızlar bana çıkmamı emrederse silahımı alıp ateş etmeyi planladım. Fırlatmak için el bombam da hazırdı. Tesellim buydu. Yalnız gitmeyecektim. Pezevenkler canımı yalnız alamayacaklardı. Varmamız 2 saat, belki 3 saat tuttu. Gece geç vakit vardık. Maculizo'da bir yerdeydik. Kasabadan fazla uzak değildik. Teofilo Canceres'e takma adı Fidel olan, Fidel Castro'ya benzeyen uzun yapılı koca burunlu bir companero'ya ait bir çiftliğe indik. Orada kabus başladı. Hala bağırsaklarım çalışmamıştı. Ameliyat olalı 14 saat oluyordu. Orada gitmek zorunda kaldığım Fidel'in çiftliğinde tuvalet, hela bir şey yoktu. Doğanın çağrısına uymak için companero'lar 150 metre ötede bir çukura yürümek zorundaydılar. Bütün yapabildiğim birkaç adım atabilmekti. Dolayısıyla şöyle yaptık. İki campanero'nun beni aralarında tutmaları gerekiyordu. Pantolonumu indirdiler, ben de omuzlarını asılarak yarı ayakta sıçtım. En yakışıksız, utandırıcı şeydi. Kendimi hayvan gibi hissediyordum. O koşullarda omuzlarını asılarak insan gibi hissedemezsin. İkinci iş, yaranın günlük bakımı ve iğnelerimdi. Pelato ve bölgeden Manuel Marina adlı bir kompasino ile annesi bir kompasina bana bakıyorlardı. Her gün bezleri değiştirdiler ve yarayı mikroptan korumak için antibiyotik iğnesi yaptılar. Yaranın acısının ve inanılmaz derecede zayıf hissetmemin üstüne kıçım bu iğnelere dayanamıyordu. Antibiyotikleri son sınırına kadar vermişlerdi gerçekten. 8 gün sonra sargıları çıkarma zamanı çoktan geçmişken sonunda Okotal'a dönebildik. Baskıların en kötüsü buradan geçmiş gibiydi. Beni bir örgüt evine götürdüler. Saul beni Tono ile birlikte ameliyat eden öteki doktor, sargıları çıkarmak için çelik bir jiletle bir parmak kadar kesmek zorunda kaldı. Bez çürümüştü ve yaranın üstüne o kadar çok alkol, pamuk basmışlardı ki yeni bir dikiş atılması gerekti. Bu da ilaveydi, hesaplamadığım bir acı. Beni götürdükleri evdeki insanlara çok yük olduk. Sokağın İki yanında iki ev vardı. Biraz külliye gibiydi. Örgüt külliyesi. İki aile birlikte çalışıyordu ve iki evde de belki birinde yer altında çalışan insanlar vardı. Ama iki aile daima görüşüyorlardı. Üç yaşlı kadın bir evde çalışıyorlardı. Daha hoş insanlar olamazdı. En genci 60'larındaydı. Üçü de Frente'nin kuryeleriydi. Hiç tutuklanmamışlardı. Çünkü milyon yıl geçse muhafızlar böyle yaşlı küçük hanımların kurye olacağını aklına getiremezdi. Kuzeyli insanların sahip olduğu geleneksel devrimci havayı estiriyorlardı. Kuzeyde Sandino'nun zamanından beri bu hava vardır. Daima fısıltıyla, alçak sesle konuşuyorlar. Sandino'nun öykülerini bu sesle anlatıyorlar. Abartma yok. Sanki geçen gece son kurdukları bağlantıyı anlatıyorlar. Onlara göre bizim yaptığımız sadece işin devamıydı. Eski zamandaki gibi davranıyorlar, çiftliklerinde kocaları, kardeşleriyle yeraltı faaliyetini sürdürüyorlardı. Şimdi biz de şehirde işi sürdürüyorduk. Bu yaşlı kadınlar bizleri oğulları, devrimciler gibi seviyorlardı. Çok saf, açık bir sevgiydi. Daima bir şeyler bırakmak için odama gelirlerdi. Biri domuz keki, öteki mango, yumurta şeklinde ve sarımsı bir çeşit meyve. Öbürü kızarmış mısır getirirdi ve her gelişleri bize neşe getirirdi. Biz de onlara takılır, şakalaşır, aptalca şeyler yapardık. Bize taparlardı. Onlara üç akıllı derdik. Ne zaman gelseler bize armağan getirirlerdi. Öteki aile karı, eski bir devrimci, ilk günlerden kalma bir sandinist olan koca ve iki veya üç kızdan oluşuyordu. Adam horoz dövüşçüsüydü. Evdeki kızlara da takılırdık. En büyüğünün Leonel Espinoso Marino ile ilişkisi vardı. Pelota ona Marina derdi. Hepsi hoş insanlardı. Pasifik sahilinden Pelota ile ilişki kuracak bir kızın gelmesi bekleniyordu. Kim bilmiyorum. Luisa'ydı diye kuşkulanıyorum. Tono'nun Luisa'sı. Ama onunla görüşemedim. İstedim ama olmadı ona. Luisa, Luisa, Luisa biz buradayız diye bağırmak istiyordum. Öyle temiz bir arkadaştı ki gerçekten hoş olacaktı. Ama olmadı. Sonra başka bir evde birkaç gün geçirdim. Bir bayan öğretmenin, Companero'nun evinde kaldım. O da benim yarama baktı. Çok kahraman bir kadındı. Onunla Rosario Antunes'le ilgili güzel anılarım vardı. Birkaç kez yakalanmış ve işkence görmüştü. Nova Gina'da 15 yaşındaki kızını öldürmüşlerdi. Hala yaşıyor ve Okotal'da Frente'ye çalışıyor. 13. ayrımın sonu sayfa 161.